Ayrım 48. Sabırsız Yürek. Stefan Zweig. Sayfa 393. Daha sonra neşe ve samimiyet içinde yolculuklarından, günlük olaylardan, şehirde, kışlada olup bitenden bahsettik. Her şey bu kadar basitken kendimi niçin bu kadar üzdüğümü anlayamıyordum. Birinin yanına oturup sevgiyle elini tutmak, kendini sıkıp farklı olmaya çalışmamak, aynı şeyleri hissedip aynı görüşte olduğunu belirtmek, sunulan sevgi ve yakınlığı utanmadan severek kabullenmek ve içten gelen duygularını ortaya koymaktan kaçınmamak. Yemeğe oturduk. Gümüş şamdanlar mumların ışığında parıldıyor, vazolardaki çiçekler renkli alevler gibi yükseliyordu. Karşılıklı aynalarda kristal avizelerin ışıkları birbirleriyle selamlaşıyor, ev karanlık kabuğuna çekilmiş büyük bir inci gibi kendi sessizliğini yaşıyordu. Zaman zaman dışarıdaki ağaçların dingin nefesini, hafif rüzgarın tarlalarda ılık ve şehvetle dolaştığını duyduğumu sanıyor, açık pencereden odaya dolan çiçek ve çimen kokularıyla kendimden geçiyordum. Her şey her zamankinden daha güzel ve daha iyiydi. Yaşlı adam huzurlu bir rahip gibi sandalyesinde dimdik ve mutlu bir şekilde oturuyordu. Edith ve Ilona'yı hiç bu kadar genç, bu kadar zinde görmemiştim. Garsonun gömleği hiç bu kadar beyaz parlamamış, meyvelerin kaygan kabukları hiç bu kadar renkli bir ışıltı saçmamıştı. Oturmuş, yiyor, içiyor, konuşuyor ve yeniden kazandığımız barış ortamının zevkini çıkarıyorduk. Cıvıldaşan kuşlar kadar içten kahkahalar birimizden diğerimize geçiyor, neşemiz oynaşan dalgalar gibi coşup sakinleşiyordu. Yalnızca uşak şampanyalarımızı doldurduğunda ben kadehimi kaldırıp da Edith'e doğru sağlığına dediğim zaman birden elde olmayan bir sessizlik oldu. Evet, sağlığıma içelim diye derin bir iç çekmeden sonra kadehini kaldıran Edith'in yüz ifadesi bu dileğimin onun için bir ölüm kalım fermanı gibi olduğunu anlatıyordu. Evet, iyileşmeliyim, senin için iyileşmeliyim. Tanrı yardımcımız olsun, tek dileğimiz bu. Kadehini kaldırarak ayağa kalkan yaşlı adamın artık kendini tutamadığı görülüyordu. Gözyaşlarından ıslanan gözlüğünü silmek için bir peçete alıp onları uzun uzun özenle kuruladı. Engel olmaya çalışmasına rağmen kendini bana dokunmaktan alıkoymadığını hissettim. Buna engel olmadım. Hatta ben de ona teşekkür etme ihtiyacı içindeydim. Yerimden kalkarak yanına gittim. Kucaklaştık. Bıyığının yanağımı gıdıkladığını hissettim. Ondan ayrıldığımda Edith'in bana baktığını gördüm. Hafifçe aralanmış dudakları titriyordu. Bu aralanmış dudakların içten bir dokunuşu nasıl arzuladığını hemen anlamıştım. Hafifçe eğilip onu dudaklarından öptüm. Bu nişanımızdı. Aşık kızı bilinçli olarak düşündükten sonra öpmemiştim. Yalnızca o an içimden öyle yapmak gelmişti, o kadar. Bilincimin ve isteğimin tamamen dışında bir hareketti. Ama bu küçük, saf dokunuştan pişmanlık duymuyordum. Üstelik bu defa, geçen defa olduğu gibi göğüslerini ihtirasla benimkilere yaklaştırmaya da çalışmamış, mutluluk ateşiyle beni sımsıkı sarmalamamıştı. Dudakları bu öpücüğümü büyük bir armağan gibi hoşlanarak kabullenmişti. Çevremizdekiler suspus olmuşlardı. O anda köşede bir hışırtı duyuldu. Önceleri bunun yalnızca rüzgarın etkisiyle oluşan bir hışırtı olduğunu sandıysak da dikkatle bakınca orada hıçkıran uşağın iç çekişleri olduğunu anladık. Elindeki şişeyi bırakıp arkasını dönmüştü. Münasebetsiz bir biçimde duygulandığını görmemizi istemiyordu. Ama hepimiz onun bu engel olunamaz gözyaşlarının sıcaklığını kendi gözlerimizde hissediyorduk. O anda Edith'in elini elimde hissettim. Onu bir dakika için bana bırak. Amacının ne olduğunu anlayamıyordum. O anda soğuk ve sert bir şeyin parmağıma geçtiğini hissettim. Bu bir yüzüktü. Burada olmadığım zamanlarda beni düşünmen için diye fısıldadı utangaç bir tavırla. Yüzüğe bakmadım. Yalnızca elini alıp öptüm. O akşam kendimi Tanrı olarak görüyordum. Dünyayı ben yaratmıştım. Ve işe bakın ki bu dünya iyilikle, doğrulukla dopdoluydu. Bir insanı yeniden yaratmıştım. Alnı yeni doğan gün gibi parlıyor, gözleri mutluluktan gökkuşağının renklerini yansıtıyordu. Masayı zenginlik ve bollukla donatmış, meyveleri olgunlaştırmış, şarabı, yiyecekleri sunmuştum. Bu cömertliğimin tanıkları bana adaklarını sunuyor, parlak tabaklar, dolu sepetler birbiri ardından geliyor, şaraplar boşalıyor, meyveler göz kırpıyor, ve damağım tatlı ve dayanılmaz lezzetlerle doluyordu. Eve ışık getirmiş, bu insanların yüreklerini aydınlatmıştım. Kadehlerde avizelerin ışığı yansıyor, keten masa örtüsünün beyazlığı göz alıyordu. Kendimle gurur duyuyordum. İnsanlar benden yayılan bu ışığı seviyorlardı. Ve ben onların bu sevgisinin sarhoşluğunu yaşıyordum. Bana şarap sunuyorlardı ve ben bu şarabı tükenene kadar içiyordum. Bana meyveler ve yemekler sunuyorlardı. Bu sunulardan mutluluk duyuyordum. Bana saygılarını ve minnettarlıklarını sunuyorlardı. Yemek ve içki adaklarıyla adeta tapmalarını kabulleniyordum. O akşam Tanrı bendim, ancak olaylara ve eserlerime gökyüzünün en yüksek katından bakmıyor, alçak gönüllülükle ve iyilik dolu olarak yarattıklarımın arasında oturuyor, sanki bulutların gümüş renkli sisleri arasından onların yüz ifadelerini çözmeye çalışıyordum. Sol yanımda yaşlı bir adam oturuyordu. Yaydığım iyilik ışığı sayesinde korku ve endişeden kırışmış alnındaki kırışıklar açılmış, gözlerini karartan umutsuzluk gölgeleri kaybolmuştu. Onu ölümden döndürmüştüm. Yarattığı mucizenin farkında olarak minnettar ve canlanmış bir sesle konuşuyordu. Diğer yanımda ise bir kız oturuyordu. Hastaydı, sakattı. Tekerlekli sandalyesine mahkumdu ve kendini acıların getirdiği karamsarlığa bırakmıştı. Ama şimdi iyileşme umudunun parıltılarını yayıyordu. Dudaklarımın dokunuşuyla onu korkularının karanlığından çıkarıp aşkla dolu gökyüzüne yükseltmiştim. Parmağımdaki yüzüğü çoban yıldızı gibi parlıyordu. Karşımda ise yine başka bir genç kız oturuyordu. Onun da yüzünde minnettar bir gülümseme vardı. Çünkü onun da yüzüne ve genç bir orman gibi kokan gür saçlarına güzellik, canlılık armağan etmiştim. Hepsine armağanlar sunmuş, varlığımla mucize yaratmıştım. Hepsi gözlerinde benim ışığımı taşıyordu. Birbirlerine bakarken bu parıltı hep gözlerindeydi. Konuştuklarında ise konuşmalarının tek anlamı bendim. Hatta susulduğu anlarda da yalnızca beni düşünüyorlardı. Mutluluklarının başı sonu tek amacı bendim. Birbirlerini övmeleri aslında beni övmekti ve birbirlerine duydukları sevgiyi dile getirdiklerinde aslında beni, tüm bu sevginin yaratıcısını kastediyorlardı. Bense eserimin mutluluğu içinde aralarında oturuyor, kullarıma karşı bonkör olmanın çok iyi olduğunu görüyordum ve âli cenaplıkla içtiğim şarapta onların sevgilerini yudumluyor, yediğim yemeklerde mutluluklarının tadına varıyordum. O akşam Tanrı bendim. Huzursuzluk suyunu kesmiş, yüreklerdeki karanlığı silip atmıştım. Kendi korkularımı da yok etmiştim. Ruhum hiçbir zaman olmadığı kadar huzurluydu. Ancak akşam ilerleyip de masadan kalktığımda içimde bir keder hissettim. Bu Tanrı'nın eserini tamamladığı 7. günde duyduğuna benzeyen sonsuz bir üzüntüydü. Bu üzüntüm onların yüzlerine de yansıtı. Veda zamanı gelmişti. Hepimiz benzeri bir daha asla yaşanamayacak bir şeylerin sonuna geldiğimizin farkındaymışız gibi heyecanlıydık. Bu güzel anların çekip giden ve bir daha dönmeyen beyaz bulutlara benzediğini seziyorduk. Edith'ten ayrılacağım için ilk kez acı duyuyordum. Aynen tutkulu bir aşık gibi beni seven bu kızdan ayrılmayı geciktirmek istiyordum. Onun yatağının başında oturup yumuşak, ürkek elini okşamayı sürdürmek, dudaklarının mutlulukla gülümseyen pembeliğini seyretmek ne güzel olurdu diye düşündüm. Ama geç olmuştu. Ona hafifçe sarılıp dudaklarından öpmekle yetindim. O anda benim sıcaklığımı sonsuza dek saklamak istercesine soluğunu tuttuğunu hissettim. Sonra kapıya doğru yürüdüm. Babası da bana eşlik ediyordu. Son bir bakış, son bir gülümsemeden sonra, başarıyla tamamlanmış bir eser, doğru yapılmış bir eylemden sonra duyulan rahatlık ve güvenle odadan çıktım. Uşağın elinde kılıcım ve şapkamla hazır beklediği antreye doğru birkaç adım attım. Keşke daha hızlı gitseydim, keşke daha saygısız olabilseydim. Ama yaşlı adam yanımdan ayrılamıyordu. Durup durup kolumu sıkıyor, elimi okşuyordu. Onun için yaptığımın ne kadar önemli olduğunu, bunun için bana ne kadar teşekkür edeceğini bilemediğini anlatmaya çalışıyordu. Artık huzur içinde ölebilirdi, çocuğu iyileşecekti, her şey yoluna girecekti. Bütün bunlar benim sayemde olacaktı. Yalnızca benim, başını önüne eğmiş, sabırla bekleyen uşağın önünde, bu şekilde okşanıp şımartılmaktan huzursuz oluyordum. Birçok kez veda ederek yaşlı adamın elini sıkmış olmama her keresinde baştan başlıyordu. Merhamet budalası olan ben de orada durmuş ayrılamıyordum. Kendimi kurtaracak cesareti bulamıyordum ama içimden bir ses, kötü bir his durmadan beni uyarıyordu. Hadi yeter artık, uzatma. Birden kapının arkasından bir gürültü duyuldu. Kulak kabarttım. İçerideki odada şiddetli bir tartışma başlamış olmalıydı. Birbirine bağıran sesleri net olarak duyabiliyordum. Tartışanların Ilona ve Edith olduğunu anlayınca dehşete kapıldım. Birinin yapmak istediği bir şeye diğeri engel olmaya çalışıyordu. "Lütfen yapma bunu," diye yalvaran Ilona'nın sesinin ardından Edith'in öfkeli, sert bağırması duyuldu. "Hayır, bırak beni, bırak beni," diyorum. Yaşlı adamın gevezeliklerini giderek daha da huzursuzlaşarak dinliyordum. Kapalı kapanın ardında neler oluyordu? Edith'in bu kadar yapmak istediği neydi? Ilona ona niçin engel olmaya çalışıyordu? Huzur, benim getirdiğim huzur, o günün tanrısal huzuru neden bozulmuştu? Birden kapının gerisinde o bildik, ürkütücü ses duyuldu. Koltuk değneklerinin sesi, tak tuk ve yine tak tuk. Aman Tanrım, yoksa Joseph'in yardımı olmadan peşimden gelmeye mi çalışıyordu? Ancak tahta zeminin üzerindeki koltuk değneklerinin boğuk sesi giderek yaklaşıyordu. Tak, tuk, sağ, sol, tak, yok, sağ, sol, sağ, sol. Elimde olmadan Edith'in yalpalayan, sallanan vücudunu düşündüm. Bu arada kapıya iyice yaklaşmış olmalıydı. Bir gürültü, kapıya bir şey atılmışçasına bir takırtı. Sonra kendini aşırı zorlamaktan ötürü derin derin alınan nefes sesleri ve aşağı doğru olağanca güçle bastırılarak zorla açılan kapı kolu. Korkunç bir görüntüydü bu. Edith kendini aşırı zorlamaktan bitkin, kapının pervazına yaslanmış duruyordu. Sol eliyle dengesini kaybetmemek için kapıdan destek almaya çalışırken sağ eliyle de koltuk değneklerini tutuyordu. Hemen ardında ise ona destek olmaya çalışan ve tüm gücünü kullanıp düşmesini engellemeye çalışan endişe içindeki Ilona görünüyordu. Edith'in gözleri sabırsızlık ve öfkeyle parlıyordu. "Bırak beni, sana beni bırakmanı söyledim," diye bağırıyordu endişeli yardımcısına avazı çıktığınca. "Kimsenin yardımına ihtiyacım yok, kendim yapabilirim." O anda daha Kekesfalva ya da uşak durumu tam olarak kavrayamadan olanlar oldu. Sakat kız, büyük bir çaba gösterme amacında olduğu açıkça anlaşılır bir şekilde dudaklarını ısırdı ve heyecandan fal taşı gibi açılmış gözlerini bana dikerek koltuk değnekleri olmaksızın bütünüyle serbest bir şekilde bana doğru gelebilmek için destek aldığı kapı pervazından, kıyıdan suya atlayan bir yüzücü misali tek bir hamlede uzaklaştı. Kapıdan uzaklaştığı ilk anda biraz sallandı. Odanın boşluğuna düşecek gibi oldu. Ama hemen denge sağlamak üzere ellerini önce serbest olan kolunu, sonra da koltuk değneklerini tutan sağ kolunu havaya kaldırdı. Daha sonra yeniden dudaklarını ısırarak yavaşça kaydırıp bir ayağını diğerinin yanına çekti. Bir kuklanın hareketini andıran bu sarsak ilerleme sırasında tüm vücudu kırılıyormuş gibi görünüyordu. Ama yine de yürüyordu. Yürüyordu. Fal taşı gibi açılmış ateşli gözlerini bana dikmiş, dişlerini dudaklarına iyice geçirmiş, yüz hatları iyice gerilmiş bir halde, görünmeyen bir ipten destek alır gibi bana doğru ilerlemeye çabalıyordu. Fırtınaya tutulmuş bir sandal gibi sağa sola yalpalıyor ama yürüyordu. İlk kez koltuk değnekleri ya da başka bir yardım almadan ayağa kalkmış yürüyordu. Arzudan kaynaklanan bir mucize ölü bacaklarına hayat vermiş olmalıydı. O anda hiçbir doktor bu sakat kızın felçli bacaklarının kas katı halinin nasıl olup da böyle birdenbire çözüldüğünü ve güçsüzlüğünün geçtiğini, hareket edebildiğini açıklayamazdı. Hepimiz onun bu inanılmaz hareketi karşısında donup kalmıştık. Hatta Ilona bile peşinden koşup ona destek olmayı unutacak kadar şaşırmıştı. İçten gelen bir fırtınayla sürükleniyormuş gibi bir iki adım daha ilerledi. Ne var ki bu bir yürüyüşten çok kanadı kopmuş bir kuşun yere yakın uçma çabasını andırıyordu. Ancak hırs ve azim denen yüreğindeki bu şeytan genç kızı gittikçe ileri itmekteydi. Sonunda bize iyice yaklaştığında o zamana kadar dengede kalmasını sağlayan kollarını zafer sevinciyle havaya kaldırdı ve özlemle bana doğru uzattı. Başarıya erişmenin sevinciyle yüzündeki gergin hatlar bir mutluluk gülümsemesine dönüşmüştü. Mucize gerçekleşmişti, başarmıştı. Yalnızca iki adım daha, hayır, yalnızca tek son bir adım daha. Gülümseyen dudaklarından yayılan sıcak nefesi hissetmeme az kalmıştı. İşte o anda korkunç bir şey oldu. Ellerini zamanından önce özlemle kucaklamak isteğiyle ileri uzatarak yaptığı sert bir hareketle dengesini yitirdi. Bacakları dizlerinden orakla biçilmiş gibi döndü ve tam ayaklarımın dibine yığıldı. Aynı anda savrulan koltuk değnekleri sert zeminde korkunç bir gürültüye neden oldular. İlk anda duyduğum dehşetin etkisiyle hemen koşup ona yardımcı olacağım yerde istemeden bir adım geri çekildim. 48. ayrımın sonu. Sayfa 400.